Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın da başlayalım konuşmaya. Periskop izleyicileri aşağıdan 3 noktanın oradan yapacak paylaşımı. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan çağrıda bulunacağım ve herkesi davet edeceğim. Gelin konuşalım diye. Şu dakika yaptığım gibi. Arkadaki görüntüyü görüyorsunuz. Epeyce karanlık. Ankara'da dün akşam saatlerinden beri korkunç bir fırtına var. Hani havalandık neredeyse. Havalandık, havalanacağız. Yakınlarda bir yerde, Çorum'a biraz daha yakın bir noktada bulabilirsiniz yarın Ankara'yı. Öyle bir esinti var. O yüzden de hava zıkkım siyah yani tam tabiriyle. Karanlık. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Yani böyle daha uhrevi bir hava katmaya çalışmış falan değilim. Gerçekten işin orijinali budur. Bugün iki konuyu birlikte tartışacağız. Daha doğrusu aslında bir süredir doğrusunu da yaparak söylüyorlar zaten. Muhalefet partilerinin söylediği gibi gerçek sorulara gerçek cevaplar alabilmek için uğraşmakla geçiyor bizim ömrümüz. Çok iyi biliyorsunuz ve bunu başarıyor muyuz, başarabiliyor muyuz sorusu da o soruların arasında, cevabını aradıklarımız arasında aslında. Buna ilişkin de bir cevap alabildiğimizi düşünmüyorum. Ama şu halde önemli bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Bakın farkında mısınız bilmiyorum ama son bir hafta 10 gündür Türkiye gerçek sorunlarını tartışmaya başladı. Üstelik gerçek sorunlarını tartışırken birilerinin araya sokuşturmaya çalıştığı gündem maddeleri tutmuyor. Nedir onlar? Mesela iktidar gazetelerinin tamamen çığırtkanlıkla saldırdığı, televizyonların o haberimin televizyonlarının destekçi olarak yapıştırmaya çalıştığı şekliyle şu sözde Cumhurbaşkanı tartışması kimseyi ilgilendirmedi. Farkında mısınız? Oysa çok kısa bir süre öncesine kadar işte Sayın Cumhurbaşkanımızı yedirmeyiz, reisimizin arkasındayız falan diyen tuhaf bir güruh, sanki başkasını düşünen, başka bir şey yapmaya çalışan varmış gibi taraftar toplayabiliyordu. Şu anda amiyane tabirim, hoş görün lütfen, kimsenin salladığı yok. Hiç kimse umursamıyor. Çünkü çok daha ciddi bir sorunun içindeyiz şu anda. Nedir o sorun? Aşı nerede sorusu, bugün yayının başlığındaki soru. Ve yine farkında mısınız diye soracağım size. Normalde bu tarz soruları sosyal medya üzerinden özellikle soran şöhretli kişiler genelde, tanınmış insanlar çok daha fazla hakarete uğrar, tacize uğrar. Sosyal medya üzerinden linç kampanyaları düzenlenirdi onlarla ilgili olarak. Şu anda o da yok. Çünkü herkes ölümle yaşam arasında sıkıştığı noktada tercihini yaşam üzerinden kullanıyorsa eğer bu sorunun muhatabı demek. Ve biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün 13 Ocak 2021 tarihinde bize ilk söylenen yalanda 11 Ocak'ta aşıya ulaşacağımız, 11 Ocak'tan itibaren Türkiye'nin aşıyla tanışacağı söylenmişti. Hatırlıyorsunuz. Bir ay iki gün oldu. Ortada bir şey yok. 3 milyon doz aşının geldiği söyleniyor. Ve o aşının şu anda Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı hizmetleri dairesinde onun depolarında olduğu söyleniyor. Ama biz hala şunu bilmiyoruz. O aşılar çıktıktan sonra 3 milyon dozun uygulama takvimi nedir? Bakın size yayının ikinci bölümünde göstereceğim. İktidar gazetelerinin içinde bir takım başlıklar atmışlar. Deniliyor ki aşı takvimi hazır. Kime yapılacağı biliniyor. Kime yapılacağı biliniyor da kime yapılacağı biliniyor planlamasını kimin yaptığı biliniyor mu? Öyle ya, bizimle bu konunun muhatabı olarak sürekli ortaya çıkan insanlar. Yani Türkiye'de aşının gerçek anlamda muhatabı olduğu söylenen COVID Bilim Kurulu üyeleri. Kendileri söylemediler mi bize de bilgi verilmiyor diye? Biz de bilmiyoruz hiçbir şey diye. Hepimiz şundan çok eminiz ki aşı kararı siyasi bir karar, bilimsel bir karar falan değil. Bunu geçin. Eğer bilimsel bir karar olmuş olsaydı biz bir ay önce bu aşıya kavuşurduk zaten. Sorunun ikinci bölümü. Dün akşam Brezilya'da aşı üzerine, ki onlar da Sinovac aşısını deneyen ülkelerden biri ve Brezilya deyip geçmeyin, Brezilya nüfus anlamında da dünyanın önde gelen sürükleyici ülkelerinden bir tanesi. Brezilya, Çin'in Sinovac aşısı üzerinde yaptığı değerlendirmelerin sonucunda %50.38, hadi sizin gül hatırınız için 50.5 güvenilirlik oranı, yani tedaviye cevap verme oranı bulduğunu söyledi. Oysa biz şu anda Sağlık Bakanlığı'nın depolarında olduğunu duyduğumuz diyorum. Yani bir gün dedikodusunun ötesine geçmiyor bu, emin olun. Yani kısırı çatallarken duyduklarınızdan çok da farklı değil bu duyacaklarınız. Bize 91.25'lik, %91.25'lik bir başarı oranı olduğu söylenmişti. Ne oldu da yarı yarıya düştü her şey? Bu sorunun tartışılması, aşı nerede sorusunun tartışılması kadar önemli. Ve şimdi bu sorunun üzerinden gitmeye başladı insanlar. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama bu sorunun muhatapları saldıranlar falan değil artık. Herkes yattı. Çünkü ölüm korkusu herkesi birlikte besleyen bir korku. Biri diğerinden ayrı tutulmuyor. Ve bize aşı nerede sorusunun yanıtı olarak ortaya çıkan o dandik meyhanelerde çoktur. Özellikle böyle esnaflık işini iyice abartmış yapış yapış garsonlar söyler. Soruyu bitirmeni beklemez, çıkmak üzere abicim der ya. Biz aşı nerede diye sorduğumuz anda bize söylenen bu, çıkmak üzere. Nereye çıkacak peki? Çıktıktan sonra kimler görecek? Diyelim ki 3 milyon doz aşı erişime açıldı. Yani erişime açıldı derken biz açamayacağız tabii. Sağlık Bakanlığı gerçekten bir planı var Sağlık Bakanlığı'nın. Gerçekten bu plan son derece iyi, tıkır tıkır işleyecek. Sanki maskeyi dağıtmayı beceremeyenler kendileri değilmiş gibi. Olur ya, çok iyi işleyecek, tıkır tıkır gidecek ve aşılama başlayacak. Şu mantığı bizim doğru düzgün anlayıp konuşmamız gerekmiyor mu? Bu aşının en az 2 kez yapılması gerektiği konusunda bütün dünya hemfikir, değil mi? En az 2 kez. Peki 3 milyon aşı dolaşıma sokulduktan sonra biz ikinci dozun ne zaman geleceğini, onun geldikten sonra ilk doza yapıldığı gibi, ne kadar güzel geliyor değil mi? İlk doz sanki o yapılmış gibi konuşuyoruz. İlk doza yapıldığı gibi testlerinin tamamlanması için minimum 2 haftalık bir süre geçmesi gerektiğini bilmiyor muyuz? Ben söylemiyorum bunu, benim haddim değil. Ama dün enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Esin Davutoğlu Şenol, dün katıldığı televizyon programında ben de dinledim kendisini. Çok mantıklı, anlaşılabilir ifadeyle bunu açıkladı. Ya kardeşim, ikinci dozu da vermeniz lazım ki testleri başlasın. Arada 14 günlük bekleme süresi geçtikten sonra ikinci dozu da yapalım, yapabilelim ve bunu yapabilmek için mecburuz. İkinci dozun şimdi gelmesi lazım ki bu dozu, diyelim ki hani Bakanlar Kurulu toplantısından sonra CHP'ye sallamak, hakaret etmek dışında fırsat bulabildiğiniz 40 dakika 28 salise içinde bahsettiğiniz aşı bilgileri doğru olsun ve yapılmaya başlansın Perşembe Cuma. 14 gün sonra yapmamız gerekiyor bu aşıları. Nerede aşı? Alın size ikinci bir aşı nerede sorusu. Diyebilirsiniz ki şimdi ilkini buldun, ikincisini arıyorsun. Çok haklısınız. Çok haklısınız ama dedim ya yayının başında, gerçek sorulara gerçek cevaplar aramakla geçiyor bizim ömrümüz. Oysa gerçek soruların bir kısmı çok basit. Cevaplarının da çok basit olması lazım. Nerede sorusunun cevabı Türkçe'de şurada ya da burada diye verilir. Belki orada da denir ama orada biraz daha muğlak kaldığı için çok kullanılmaz, çok tatmin edici bir cevap değildir. Biz şurada ya da buradanın neresi olduğunu bilmiyoruz şu an itibariyle. Bize bir takım depolar gösteriliyor. Üniversite hastanelerinin, özel hastanelerin depoları boş, onlara ulaşmış durumda falan değil aşı. Ama bütün dünya aşılamaya başladı. Hem de ölü ülkeler aşılamaya başladı ki onları aşağılamak değil derdim. Bizim durumumuzun ne kadar kötü olduğunu anlatabilmek. Küçücük ada devletlerinde aşı başladı ve bizde yok. Hala yok. Çok kısa bir süre içinde aşısı olmayan ülkeler, hani bugüne kadar hiç teşbihte hata olacağını düşünmüyorum. Ayrıca nasıl ki bütün canlılar eşitse benim bakışıma göre, hiç de bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Aşısı tamamlanmayan hayvanlarla ilgili yapılan bütün düzenlemeler insanlara yönelik de yapılacak. Çok kısa bir süre içinde. Bunu anlamak için, bilmek için alim olmaya falan gerek yok. Hepimiz yaşayacağız bunu. E peki o zaman hep söylendiği gibi, hani dünyanın eşit şartlarda savaşan, mücadele eden ülkelerinden bir tanesi olduğumuzu nasıl söyleyeceğiz? Biz dünyanın hiçbir ülkesine ulaşamayacağız o zaman. Ya da şöyle mi yapacağız? Biz 3 milyon kişiyi numune olarak aşıladık. Bir şey söyleyecekseniz bunlara söyleyin. Mesela yeryüzünde bizi temsil edecek insanlar bu aşı olan ilk 3 milyonluk grup. O da 14 gün. İkinci dozu olamadıklarında onlar da bitecekler zaten. Bunu mu söyleyeceğiz dünyaya? Kuşkusuz hayır. E o zaman bu nasıl bir mantıkla yürüyor? Söyleyebilecek olan var mı içinizde? Bakın, biz gerçek bir soruya gerçek cevap ararken altındaki gizlenen pek çok soruyu da gün ışığına çıkarmak zorundayız. Bunu yapabilmemizin bir tane yolu var. Soruların sürekliliğini sağlayabilmek, soruların her yerde gündeme gelmesini, muhataplarına doğrudan yöneltilmesini sağlayabilmek. Bunu yapmanın yolu da medyadan geçiyor biliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki medyanın böyle bir şansı yok. Çünkü medya yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Öyle bir şansı yok. Yani onlar sorulara cevap aramak yerine kendilerine daha önceden verilmiş cevaplara soru bulmaya çalışıyorlar. En azından çok sırıtmasın, bir parça soruyormuş gibi görünelim diye soru bulmaya çalışıyorlar. O zaman vatandaş gündemde tutacak bunu. Ve vatandaşın oylarıyla mecliste bulunan halihazırda parlamenter demokrasi ne kadar yok edilmeye çalışsa da bir şekilde kıymık kadar varlığını sürdürmeyi başarabilen muhalefet yapacak bunu. Şimdi bakın, burada başka bir soruya atlayacağız. İstesek de istemesek de. Bugün iktidara sağ elinin baş parmağı kadar yakın diye tanımladığım, iktidar eliyle büyük gazetelerin içinde yazı yazdırılan gazetecilerden hepsinin neler yazdığını yine sabahtan beri tarıyorum ben. Ama içlerinden bir tanesinin çok önemli bir bilgi verdiğini bugün muhtemelen sosyal medyada atlayacak insanlar. Bugün Abdülkadir Selvi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'ye yönelik kapatma davasını ne zaman açacağını yazmış. Fark eden var mı içinizde? Alenen tarih vermiş. Şu gün HDP'ye yönelik dava açılacak diye yazmış Abdülkadir Selvi. Şimdi gözlerinizin büyüdüğünü görebiliyorum ben şu anda. Oysa bunun rahatlıkla konuşulabildiği bir ortamda ne parti kapatmanın demokrasiye hiçbir fayda sağlamayacağına yönelik inanç, ne bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 2008 yılının 14 Mart'ında açılan kapatma davası konusunda zerre kadar bir samimiyet olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diyebilirsiniz ki tamam zaten farkındayız, bu adamların samimiyetle bir alakası yok ki. Yanar döner. Yani bunların uğradığı G-Shock'u, gün içinde o G kuvveti denilen hikaye, benim diyen jet pilotunun yiyemeyeceği bir G kuvveti. O kadar sert dönüyorlar ki. Ama bu kez durum farklı. Bizde yasalarımıza göre bir partiye yönelik kapatma davasını kimlerin açabileceği tanımlanmış durumda. Ve onlardan biri mecliste grubu bulunan siyasi partilerden biri olarak nitelendiriliyor. MHP onlardan biri. Ve Abdülkadir Selvi bir dizi yazının içinde bir dizi bilgi verirken en önemlisini de araya sıkıştırmış. Soru: MHP'de HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var. Kimin başkanlığında? Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına HDP'nin kapatılması için müracaat edecek mi? Edecek. MHP öncelikle 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim Kobani olayları ile ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Ben bunun Türkçe mealini söyleyeyim size. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6-8 Ekim olayları ile ilgili kabul ettiği iddianame üzerinden HDP'ye dava açacak demek bu. Açmak zorunda bırakılacak demek. Anayasada o hep anlatılan 38. maddenin hikaye olduğu demek. Yani onlar açacak zaten, siz rahat olun demek bunun Türkçesi. Ama bir yandan da demokrasicilik oynuyoruz yani. Aşk olsun yargıya talimat vermek. Kimin ne haddine? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açarsa MHP ne yapacak? Eğer onlar açarsa MHP mükerrer başvuru olur gerekçesiyle, tekrar eden başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor. Şimdi geldik zurnanın zil dediği yere. Eğer Yargıtay HDP hakkında kapatma davası açmazsa MHP ne yapacak? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP siyasi partiler yasasının 100. maddesine göre, demin size anlattığım hikaye, yani o bir siyasi parti, mecliste grubu bulunan bir siyasi partiye de kapatma davası açılması konusunda yetki veren o düzenleme, siyasi partiler yasasının 100. maddesi, HDP'nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak. MHP ne kadar bekler, başvuruyu ne zaman yapar, bir tarih var mı? Çok dikkatli dinleyin burayı. Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açması için bir ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek. Kalanını salla. İşte dava dosyasının içinde ne var, ot mu koydular, çöp mü koydular, bunların bir önemi yok. Biz daha önce haberlerin doldurulduğunu, kıçtan uydurma delillerin yerleştirilerek tuğla gibi davalar açıldığını görmedik mi? Sonra kumpas davaları denildi onlara. Önemli değil, içeriğinde ne olduğu. Burada anlatılan yol haritası zaten devlette şu anda devleti yönetenlerin ne pişirdiğini, kazanlarında ne kaynadığını görüyor. Bu demin okuduklarımız var ya, aşı nerede sorusunun cevabı işte. Aşı nerede sorusunun cevabı tam da bu. Türkiye önümüzdeki dönemde buna boğulacak. Bununla konuşturulacak. Bahsedilen bir ay, Abdülkadir Selvi'nin söylediği bir ay beklenecek denildi ya. Bir ay ne zaman? Şimdi ilk soruda MHP'nin bir çalışması var mı sorusunun yanıtı evetse demek ki başladı değil mi? Bugün ayın 13'ü. Diyelim ki biz hepimiz çok iyi niyetli insanlarız. Hepimiz polyanlıyız. Sürekli öyle yaşıyoruz. Diyelim ki pazartesi günü başladılar. 11 Ocak günü. Gidebileceği yer 11 Şubat günü. Değil mi? Gerizekalı değiliz bir ay denildiğine göre. Diyelim ki Abdülkadir Selvi'nin bu yazısını gördükten sonra MHP'liler dedi ki kalk kalk kalk kalk kalk. Duydular. Hemen bugün başlamamız gerekiyor. 13 Ocak'tan al 13 Şubat'a kadar. Bu soru, buradaki hikaye, aşı nerede sorusunun yanıtı işte. Türkiye önümüzdeki dönemde gırtlağına kadar buna batırılacak. Başka çaresi yok çünkü iktidarın. Ekonomisi şişmiş ve yere yapışmış, artık salı günleri grup toplantısının sıradan sözlerinden biri olmayan, bir gerçek haline bürünen, çöplerden ekmek toplayarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların var olduğu bir ülke Türkiye. Hiç bu romantik bir cümle falan değil. Hepinizin gördüğü, yaşadığı, bir şekilde şahit olduğu hayatlar bunlar. Sokakta gördüğümüz insanlar bunlar. Ve Türkiye bir yandan bu derin yoksullukla, açlıkla mücadele ederken, insanların hayatlarının nasıl pisliğin içine battığını görmeye çalışırken bununla uğraştırılacak. Ben size söyleyeyim, önümüzdeki dönemde aşı maşı yok. 3 milyon aşı, elinize de çok, yüzünüze de çok. Cuma mı başlar? Cumartesi mi başlar? Olmadı pazar mı başlar? Zaten pazartesi haftanın başı en güzel gün. Salı sallanır. Salla, çarşambayı sel aldı. Yolla, perşembenin gelişi zaten belliydi bir önceden. Cuma hayırlı gün. En fazla 10 gün içinde aşılama başlayacak. Kime? Kaç kişiye? Hiçbir fikrim yok. 3 milyon doz aşı var deniliyor. Artık sallama usulü yapacak. Bilmiyorum. Oradan çıkacak herhalde. Ama bu hayatımızın gerçeği işte. Çünkü demokrasinin batırıldığı bu pislik çukuru, Türkiye'nin içinden kolay çıkabileceği bir çukur değil. Nereden biliyoruz biz bunu? Yaşadık. Defalarca yaşadık biz bunu. Türkiye'de çok partili siyasal yaşama geçildiği şu süre içinde, 70-75 yıllık süre içinde, artık kabaca 75 diyebiliriz. Bu süreç içinde açılan kapanan partiler demokrasi içinde bir yerde bulunamadılar. Türkiye siyasi partiler çöplüğüne döndü, mezarlığa döndü. Açılanlar, gömülenler, bırakılanlar, unutulanlar ama yerine kurulanların tamamı demokrasiye ancak bu kadar sahip çıkabildi. Bizim bugün gördüğümüz bu. 75 yılın sonunda gelebildiğimiz yer burası. Utanç verici bir yer. Gerçekten utanç verici bir yer. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasinin bayraktarlığını yaptı. Hatta fazlasını başka ülkelere de götürmekle kendini sorumlu saydığı iddiasında bulunan bir ülkede dün Genelkurmay Başkanı, Amerikan Genelkurmay Başkanı ki biliyorsunuz çok övündükleri bir şeydir. Amerika'da sıradan insana sor, Genelkurmay Başkanı'nın adını bilmezler. Çünkü demokrasilerde bilinmesine gerek yok denir. Sanki Amerika'da birine sıradan bir adama sorsan Dışişleri Bakanı'nın adını bilecekmiş gibi. Ayır onu bir kenara da. Dün Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarıyla birlikte 20 Ocak'ta 3 Kasım'da yapılan Amerikan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın görevi sorunsuz şekilde teslim alacağına ve anayasaya bağlılıklarına ilişkin kanaatlerine yönelik bir metin yayınladı. Ne saçma bir cümle değil mi? Amerika Birleşik Devletleri demokrasiye bağlılığını askerden bir beyanla aldı şu anda. Yani bir kofti darbe girişimi olmuş demek ki. En azından bir bıdırdanma görmüşler adamlar. Koca Amerika, bizim oğlanlar, hani başka ülkelerde çatır çatır darbe düzenleyenler, daha geçen seneye kadar Güney Amerika ülkelerini darbe yaptırmakla tehdit edenler, hatırlayın kimler geldi, kimler geçti ya, kofti aktörler koydu Trump o ülkelere. Kofti devlet başkanı adayları gördük ve bugün Amerika'nın geldiği yer burası. Onun için şimdi bana diyebilirsiniz ki Amerika'nın bile bunu yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin demokrasiyle ilgili sıkıntılarının olması normal değil. Biz ayrı koşullar yaşıyoruz. Hiç de değil hem de. Ve bu bize ait özgül koşullar içinde Türkiye'nin bunu yaşaması gerçek bir utanç. Ama demokrasiye insanların inancının ne kadar alakalı olduğuyla ilgili bir şey bu. Yani burada MHP'nin gönül rahatlığıyla HDP'ye yönelik bir kapatma davası açacağız sözlerini Abdülkadir Selvi'ye haber yaptırması sıradan bir şey değil. Bu çok doğal. Çünkü onlar şuna çok güveniyorlar. Türkiye'de sıradan insan olarak sokakta gezenlerin iddiayla söylüyorum %90'ının HDP konusunda kafası karışık. Küçücük bir etkilenmeye açık durumda insanlar. Ama onlar da terör merör deyip girmeye müsait durumda. Ama Selahattin Demirtaş da deyip devam etmeye müsait durumda. HDP de bunu biliyor Kaşı. Ve şu anda iktidarın elinde kalan son koz bu. Emin olun, önümüzdeki 3 hafta boyunca, hadi sizin gül hatırınız için Şubat'ın 10'una kadar bizim yaşayacağımız gündem sadece bu olacak. Kalanlar hikaye. Bu arada biz çok acayip rakamlar duyacağız. İşsizliği duyduk işte. Onun dışında yeni bir enflasyon rakamı duyacağız. Pık diyecek insanlar. Önemi yok onun. Geç. HDP'ye kapatma davası var. Türkiye'de açlık baş edilmez bir boyuta gelecek. İnsanlar ölümcül hayatlar artık yaşayacaklar. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla ölümcül hayatlar yaşayacaklar. Direnmeye çalışacaklar. Geç onları denilecek. HDP'ye kapatma davası açılacak. Ve şu anda hepimizin gerçekten aklımızı başımıza alma zamanımız. Biliyorum 5,5 sene içinde bu yayında bu cümleyi çok duymadınız. Ama bugün duymak zorundasınız. Gerçekten aklımızı başımıza almamızın zamanı. Çünkü burada oynanan oyun hakikaten çok büyük ve çok tehlikeli bir oyun. Burada Türkiye'nin kaşınan damarı artık demokrasinin geri dönülmez bir şekilde yara alacağı düzlemi gösteriyor bize. Ve bunun içinde iyi bir haber var. Burada bu işi düzeltecek olanlar siyasiler falan değil. Onlarla alakası bile yok. Eğer alakası olsaydı zamanında mecliste oylamalar yapılırken kürsüye arka arkaya çıktığı, yan yana genel kurul salonunda oturduğu HDP'lileri sadece sanki onların dokunulmazlıkları kaldırılacakmış gibi dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu vererek meclis dışına postalayan CHP'li gibi bakamayız biz bu olaya. MHP gibi liderinin daha 2 yıl önce söylediği lafların Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz deyip altını 1001 hakaretle doldurduğu lafların 180 derece karşısına çıkmış gibi davranmakla olmaz bu. Bunun siyasetle bir alakası yok. Bunun demokrasiyle bir alakası var. Ve şu anda Türkiye'de herkes tam da buradan tutmak zorunda demokrasi. Biz burada uygulanan sistemin ne için yapıldığını, bu kapatma davası hazırlığının neden gerçekleştiğinin cevabını bulamazsak aşı nerede sorusunun hiçbir önemi yok. Emin olun yok. Alın, karşılığında alın cevabınızı. Kimin ne işine yarayacak hiçbir fikrim yok. Ama ben çok işinize yarayacağını düşünmüyorum. Size 3 milyon doz değil de belki 13 milyon doz aşı gösterecekler. Hep şu cümleyi duyacaksınız. Sözleşmeler yapıldı, hala müzakereler devam ediyor. Kimin ne işine yarayacak? Bu arada ölen öldü, giden gitti duyacaksınız. Sürekli üzerinde oynanmış rakamlar tekrar gündeme gelecek. O yapıldı, bu yapıldı. Biz çok iyiyiz aslında. Vaka sayısı düştü, yoğun bakımlar rahatladı. Zatürreye dönme oranını engelledik. Yeni bulaş riski şu kadar düştü falan diye. Gerçekliğini istediğiniz kadar sorgulayın. Doğruluğunu öğrenemeyeceğiniz bir takım bilgi kırıntıları havada uçuşacak. Ama bizim gerçeğimiz bu olacak. Bakın bu yazı, Selvin'in bugünkü yazısı gerçekten bir milat. Bugün Türkiye'de demokrasiye inanan herkes bunu tartışmak zorunda. Çünkü burada bir tarih verilerek, düzgün söyleyelim, tarih verdirilerek yazdırılan bu yazı aslında demokrasimiz içinde biçilmiş bir aylık süreye işaret ediyor. Biz bu süre içinde siyasetin normal, meşru aktörlerinden vazgeçmeye ne kadar hazırız bu sorunun cevabını bulmak zorundayız. Çünkü eğer bu cevabı bulamazsak hayatımız çok yoksullaşacak. Ondan sonra aşı nerede sorusunun hiçbir önemi kalmayacak. Asgari ücret neden bu kadar düştü sorusunun hiçbir önemi olmayacak. Emin olun Türkiye büyümüş, yine büyüyormuş falan gibi böyle esip gürleyen düşünceler son derece tırıvırı şeyler olacak. Çünkü biz demokrasiyi kaybetmiş olacağız. Ve burada sahip çıkmamız gereken şey sadece ve sadece demokrasi. Eğer bir kapatma davasıyla bir parti bir noktaya getirilebiliyorsa halen Türkiye'de, o zaman biz demokrasinin samimiyetini sorgulamak zorundayız. Demokrasiye inananların tamamının samimiyet sorgulamasıyla birlikte ama. Halk da buna dahil. Hatta en önde gelen boyutuyla halk. Çünkü bugün burada sahip çıkılmayan demokrasi, Türkiye'nin yarın nereye gelebileceğinin göstergesi. Başka çaremiz kalmayacak. Bu cümleyi çok sık duymadınız bu yayınlarda biliyorum ama bugün için özellikle duyuyorsunuz. Bugün bir millet olmak zorunda. İnsanlar buna karşı ses yükseltmek zorunda. Çünkü yapılan hazırlık, pişirilmeye çalışılan yemek, dünyanın en iğrenç balçık gibi lapası bize dayatılmaya çalışılan. Demokrasi böyle bir şey değil. Ve demokrasi birilerinin iki dudağı arasında ilerleyecekse eğer bizim sonumuz çok iyi değil. Demokrasiye inanan insanlarla ancak varlığını sürdürebilecek bir sistem bu. Ve o sisteme inanç bugün tam da sorgulanması gereken yerde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet işte tam da bu. Demokrasiye inanmak, PKK'ya yandaş olmak mı? Tam da bunu tartışıyoruz işte. Bu tarz insanların sorularıyla tartışıyoruz üstelik. Demokrasiye inanmak her sözün, her sesin duyurulması demek mi? Yoksa birilerinin böyle troll gibi, adını yazamadan salladıkları gibi bir terör örgütüyle bu işi ilişkilendirmeye çalışmak mı? Tartışmak zorundayız. Mutlaka ama mutlaka tartışmak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum o yüzden bugün bu söylemin içine geldiğiniz için. Belki size çok ikna edici gelmemesine rağmen burada bulunduğunuz için. Ki genelde öyle zaten. Biz hayata aynı yerden bakan insanlar değiliz. Olmayacağımızı da söylüyoruz. Hepimizin farklı fikirleri var. Siyasete ilişkin inançları var. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellilik, engelsizlik durumlarımız hepsi farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı dünyanın içinde hepimiz iyi yaşamak dileğinde olan insanlarız. Ve iyi yaşamın koşulunun birbirinden vazgeçmemek olduğunu bilebilecek kadar akıllıyız çok şükür. O zaman konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşacağız. Konuşacağız ki bizi ayırmaya çalışan her kimse kaybetsin ve biz iyi yaşamaya devam edebilelim. Bu yayına destek olmak isteyenler için neler yapılabileceğine yönelik bakın şunları söylemek mümkün. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazdıktan sonra yandaki büyüteci tıklatın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Şu abone ol düğmesi son derece önemli. Ünsal@ünsalunlu.com adresinde de var aynı düğme. Lütfen kullanın, abone olun bir tek mail adresi yazarak. Ama bunu yapmakla ben bugünün medya düzenine, saçma sapan yalaka medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız ki hiç az şey olduğunu düşünmüyorum. Onun yanında küçücük bir zil var. Zilin manası da yayınlar başlamadan bana haber gelsin demek. O yüzden onu da tıklayın. Ha unutmadan bir de YouTube'dan izleyenler için şu yukarı doğru baş parmak var ya beğen tuşu. O hayati bir önem taşıyor. Neden? Çünkü eğer onu tıklarsanız, yayını beğendiyseniz tabii, eğer onu da tıklarsanız YouTube bu videoları başkalarına da öneriyor. Bakın insanlar bunu konuşuyor. Yapın bunu diyor. Gerçekten bu yayına verebileceğiniz en büyük desteklerden bir tanesi o. Lütfen onu da yapın. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj ve ünsal@ünsalunlu.com adresinde de bulunuyor aynı düğme. Onu tıklarsanız, isterseniz ve tıklarsanız bu yayını aylık küçük katkılarınızla desteklemeniz mümkün. İsterseniz, istemezseniz öyle bir mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Her zaman da parasız olmaya devam edecek. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm ben size. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişme şansına sahip. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.